Ayrım 32.
LM eğrisi denge anlamında L eşittir M olduğu koşulu gösterir. Her gelir düzeyi için farklı bir likidite tercihi eğrisi vardır. L1Y1, L2Y2, L3Y3 ve benzeri eğriler takımı şekil 3'te yer almıştır. Bu eğriler takımı para arzı M ile beraber halkın bu sabit para miktarını elde tutma arzusuyla bağdaşan gelir düzeyi ve faiz haddi birleşimlerini gösterir. Örneğin gelir Y1 ise para arzı para talebi ile küçük R4 faiz haddinde eşitlenir. Gelir daha yüksekse, örneğin Y2 ise aynı para miktarı daha yüksek bir faiz haddinde R3 elde tutulur. Öyleyse sadece likidite tercihi eğrileri takımıyla para arzı doğrusundan faiz haddini belirlemek mümkün değildir. Veri olan para stoku her gelir düzeyinde farklı bir faiz haddinde elde tutulur. L eşittir M şartına göre her gelir düzeyi ile bağdaşan faiz haddi farklıdır. Faiz haddinin gelirle fonksiyonel ilişkisini gösteren LM eğrisi şekil 4 bundan elde edilebilir. Şekil 4'te LM eğrisinin eğimi müsbettir ve daha yüksek gelir düzeylerinde eğimi dikleşmektedir. Bu para arzı veriyken likidite tercihi yükseldikçe gömülenen para miktarı değil de faiz haddinin yükseleceğini ya da daha yüksek gelir düzeylerinde muamele ve ihtiyat güdüsüyle talep edilen para miktarı arttığı, dolayısıyla spekülasyon için para talebini karşılayacak para miktarı azaldığı için faiz haddinin yükseleceğini gösterir. İS eğrisi ve LM eğrisinin kesiştiği noktada faiz haddi teşekkül eder. Şekil 5'te R1 ve R2. Bu şekilde tasarruf arzı, yatırım talebi, para talebi ve para arzı bir araya gelmektedir. Eğer gerçekleşen tasarruf ve yatırım, tasarlanan tasarruf ve yatırıma, fiili para arzı da halkın elde tutmak istediği para miktarına eşitse ekonomide reel ve nakdi denge bulunur. R1-Y1 ve R2-Y2 noktalarında her iki denge şartı da gerçekleşir. İS eğrisi üzerinde her nokta birinci, LM eğrisi üzerinde her nokta ikinci denge şartının gerçekleştiği koşulları gösterir. Bu iki eğrinin kesiştiği noktada faiz haddi ile eş anlı olarak gelir düzeyi de belirlenmektedir. İS1 eğrisi yukarı kayıyorsa, örneğin İS2 oluyorsa, LM1 eğrisi veriyken hem gelir düzeyi hem faiz haddi yükselir. Veya İS1 eğrisi veriyken LM1 eğrisi LM2'ye kayarsa gelir yükselirken faiz haddi düşer. İS eğrisinin İS1'den İS2'ye kayma nedeni yatırım talebi fonksiyonunun yukarı ve veya tasarruf fonksiyonunun aşağı kaymasıdır. LM eğrisinin LM1'den LM2'ye kayma nedeni de para arzının artması ve veya likidite tercihi eğrisinin aşağı kaymasıdır. Her ne kadar Keynes gelir düzeyi ile faiz haddinin ilişkili olduğunu ve İS eğrisinin oluşumunu sezinlediyse de faizi salt nakdi bir olaymış gibi açıkladı. Yukarıdaki tahlilin önemi İS eğrisi yukarı kaydığında para arzı veriyken faiz haddinin yükseleceğini göstermesidir. Öyleyse faiz haddi aynı olduğu varsayımı ile marjinal tasarruf meyline göre gelir artışını belirleyen çarpan tahliline oranla gelir yükselişi daha az olacaktır. Çünkü faiz haddindeki yükselişten ötürü nihai dengede yatırım, dolayısıyla gelir faiz haddinin artmadığı duruma oranla daha az artabilecektir. Bu da çarpanın öngörüldüğü gibi işleyebilmesi için para arzının genişletilmiş, faiz haddindeki yükselişin önlenmiş olmasını gerektirir. Neoklasik sentezin faiz tahlili, karşı ihtilalin öncüsü M. Friedman'ın dışlama, crowding out teorisine kaynaklık etti. Keynes okuluna yıkıcı bir darbe vurdu. Çünkü Keynes'in varsayımı aksine gelirin artış sürecinde faiz haddi yükselir. Keynesgil mekanizmalar öngörüldüğü gibi işlemez. 4. Yatırım teorisi. Lerner, Haberler, Samuelson, Goodwin, J. Robinson, Herod. Keynes, kapitalizmde tasarruf yapanlarla yatırım yapanların ayrı olmasının tasarruf-yatırım dengesizliği yaratan bir etken olduğuna ve daha önceki konjonktür teorilerinde Tugan Baranowski, Wigzell, Spitov, Schumpeter, Avtalyon da yer alan yatırım istikrarsızlığına önemli işaret etmişti. Keynes'ten sonra yatırım teorisi bir yandan daha gerçekçi kavramlarla geliştirildi, bir yandan yatırım artışlarının ve çarpanın gelir etkisinin Keynes'in tahmin ettiğinden daha zayıf olacağını ortaya koydu. Bir yandan da gelirin veya gelir değişmelerinin yatırım fonksiyonuna içerilmesiyle değişime uğradı. Sonuncu gelişme ile teori dinamikleştirildiği gibi, konjonktür dalgaları da iktisadi gelişme sürecine içerildi. Karşı ihtilalde ise yatırım çarpanı yerini para çarpanına bıraktı. A. Kapitalin marjinal etkinliğinden yatırımın marjinal etkinliğine ve uzun dönem durgunluk dengesinden kısa dönem dengeye geçiş, Lerner. Keynes'in kapitalin marjinal etkinliği kavramı A. Lerner tarafından eleştirildi. Buna göre Keynes, kapital stokunun büyüklüğüyle ilgili stok dengesini, ancak bu stok dengede olmadığı zaman yapılacak net yatırımların denge haddi, yani akım dengesiyle birbirine karıştırmıştı. Şöyle ki kapitalin marjinal verimi ancak safi yatırım haddi sıfır olduğu zaman yatırımın marjinal etkinliği ile tanımlanabilir ve buna eşittir. Eğer kapitalin marjinal verimi faiz haddine eşitse safi yatırım sıfırdır. Kapital stokunun büyüme veya küçülme eğilimi yoktur. Buna karşılık kapitalin marjinal verimi faiz haddinden büyük küçük ise safi yatırım pozitiftir, negatif ve kapital stoku büyür, küçülür. Fakat bireylerden farklı olarak toplumda bu intibakların gerçekleşmesi zaman alır. Çünkü ancak yeni kapital biriktikçe bu stok büyür veya var olan stok amorti edildiğinde yerine yenisi konmadıkça bu stok küçülür. Kapital stokunun marjinal verimi faiz haddinden büyük küçük ise zaman birimi başına kapital stokunun büyüme küçülme haddi, yatırımın marjinal etkinliği eğrisiyle belirlenir. Yatırım, yatırımın marjinal etkinliği faiz haddini eşitleyecek bir hadde yapılır. Yatırım haddi pozitifse, negatifse, kapital stoku büyüyorsa, küçülüyorsa, kapitalin marjinal verimi faiz haddinin üstündedir, altındadır. Kapitalin marjinal verimi ile faiz haddi arasındaki fark, kapital stokunun büyümesi veya küçülmesini belirler. Ancak safi yatırım haddi sıfır olduğu zaman bu fark mevcut değildir. Kapitalin marjinal verimi ile yatırımın marjinal etkinliği faiz haddine dolayısıyla birbirine eşittir. Kısa dönem dengede bütün firmalar yatırım haddini ve üretimi, cari faiz haddinde kârı maksimumlaştırmaya intibak ettirdikçe yatırımın marjinal etkinliği faiz haddine eşitlenir. Kapitalin marjinal veriminin yatırımın marjinal etkinliği ve faiz haddine eşitlenmesi ise ancak uzun dönem durgunluk dengesinde söz konusudur. Genel işsizlik koşulları dışında buna asırlarca erişilmeyebilir. Bundan ötürü uygulama alanındaki sorunlar kapitalin değil yatırımın marjinal etkinliği ile ilgilidir. Keynes, kârlı yatırım alanlarının kalmadığı koşulları söz konusu ettiği için kendi modeli çerçevesinde kapitalin marjinal etkinliğinden bahsetmesi eleştirilemez. Asıl mesele uzun dönem durgunluk dengesinin Keynes'in kanısı aksine önemli olmadığının belirtilmesidir. B. Totoloji olarak çarpan tarifinden dinamik çarpan teorisine. Haberler, Samuelson, Goodwin. Keynes'in tüketim fonksiyonunun eğiminden elde ettiği çarpan, Haberler tarafından totoloji yani tanımı gereğince tutan, dolayısıyla gerçeğin açıklanmasına katkısı bulunmayan bir kavram olmakla eleştirildi. Çünkü Keynes marjinal tüketim meylini tüketim artışıyla gelir artışına dayanarak tanımlar. Bunun büyüklüğünün çarpanın büyüklüğünü belirleyeceğini söyler. Diğer yandan da gelir artışını yatırım artışıyla beraber çarpana bağlar. Örneğin eldeki veriler marjinal tüketim meyilinin 0,50 olduğunu gösteriyorsa çarpan tanım gereği 2'dir. Başka herhangi bir sayı olması mümkün değildir. Bundan ötürü çarpan gerçekliği test edilebilir bir hipotez olmayıp bir totolojidir. Keynes'in tüketim fonksiyonunu istikrarlı varsaydığı göz önünde tutulursa ve ancak bu şart altında çarpan totoloji olmaktan çıkar. Çünkü bu koşulda her gelir düzeyinde marjinal tüketim meyili bilinebildiğine göre çarpanın da ne olacağı ve her gelir düzeyinde tam istihdam gelirine erişmek için gerekli yatırım saptanabilir. Ne var ki Keynes'ten sonraki araştırmalar tüketim fonksiyonunun istikrarlı olmadığını ortaya koymuştur. Keynes'in çarpan tahliline daha önemli bir eleştiri Samuelson ve Goodwin tarafından şöyle yapılmıştır. Statik çarpan tahlili gelirdeki artışla bunun yol açtığı tüketim harcamaları artışı arasındaki zaman gecikmesini veya tüketim artışının yol açtığı satış artışıyla tüketim malları üretimi arasındaki zaman gecikmesini göz önünde tutmaz. Yatırım artışının hemen her bir anda çarpanın büyüklüğü katında gelir yaratacağını kabul eder. Oysa çarpan kaçınılmaz olarak dinamiktir. Miktarların zamanla ifadelendirilmesini gerektirir. Yoksa bütün gerçekçi içeriğini kaybeder. Çarpan tahlilinin kurucusu Kahn, bunu göz önünde tuttuğu halde Keynes ihmal etmiştir. Çarpanın dinamik tahliline gelince herhangi bir anda gelir yaratan harcama ikiye ayrılabilir. A. Gelir düzeyine bağlı olan tüketim harcaması, B. Gelire ilave olarak yapılan kamu harcamaları, özel yatırım harcamaları, dayanıklı tüketim malları için harcamalar. Eğer bu ilave harcama gelirden yapılması arzulanan tasarrufa eşitse, gelir sabit kalır, daha büyükse gelir artar. Kapalı bir ekonomide genel fiyat seviyesi ve gelir bölüşümü veriyken, her 1 liralık ilave harcama, A. marjinal tüketim meylini gösterirse, birbirini izleyen fasılalarla 1, A, A üstü 2, A üstü 3, A üstü 4'ten A üstü N'ye kadar gelir yaratır. Bunların toplamı ilk 1 liralık artışın nihai olarak geliri 1 bölü 1 eksi A'ya kadar arttırdığını gösterir. Bu sonuncu çarpandır. Eğer muntazam fasılalarla bir süre 1 lira harcama ilavesi yapılırsa, herhangi bir anda harcamada bu geometrik dizideki sıraların her biri mevcuttur. Her bir anda gelir, cari harcama ilaveleri artı bir önceki dönemdeki gelirin bir kısmına eşittir. Bu sonuncu ise yine daha önceki harcama artışıyla gelirin bir kısmının toplamına eşittir. Keynes'in statik çarpan formülü, harcamaya ilave haddi olan iyi zaman içinde aynı düzeyde kalırsa, bir süre sonra gelirin erişeceği nihai düzeyi gösterir. Fakat iyi zaman içinde değişiyorsa gelir cari iyinin basit bir katsayısı olamaz. Keynes'in ihmal ettiği gecikmeler gerçekte ne kadar uzunsa Keynes'in ihmali o kadar önem kazanır. Çünkü çarpanın bütün etkisini göstermesi için gerekli zaman süresi o kadar uzar. Ne var ki gecikmeler çok kısaysa Keynes'in dinamik tahlili ihmali haklı görülebilir. Böylece çarpan tahlilinin dinamikleştirilmesi de yatırım artışlarıyla gelir ve istihdamda sağlanacak artışlar konusunda Keynes kadar iyimser olunamayacağını gösterdi. C. Yatırım artışı ve çarpanın büyüklüğü ile ilgili gelişmeler. Goodwin, Robinson, Herod. Keynes çarpanın büyüklüğünü marjinal tüketim meyline bağladı. Bu sonuncu ne kadar yüksekse otonom yani gelirden bağımsız kabul ettiği yatırımlardaki belirli bir artışın milli geliri o kadar fazla artırabileceğini söyledi. Fakat Keynes'ten sonra meselenin bu kadar basit olmadığı anlaşıldı. Bir yandan milli gelirin artma sürecinde para arzı genişlemiyorsa faiz haddi yükselişinin ve toplam arz elastikliği düşükse genel fiyat seviyesi yükselişinin net reel yatırım hacmini bu değişmeler olmasaydı erişeceği seviyenin altına düşüreceği ortaya kondu. Bir yandan da harcama akımı dışına sızıntının arzulanan eksant tasarruftan ibaret olmadığı açıklandı. Faiz haddi ile ilgili tahlil bahsin başında açıklandığı için burada kısaca diğerleri üzerinde durulacaktır. Goodwin, toplam arz elastikiyeti düşükse üretim artarken genel fiyat seviyesinin yükseleceğini, dolayısıyla başlangıçtaki nakdi yatırım tutarının reel değerinin fiyat seviyesindeki artış oranında düşeceğini belirtti. Öyleyse çarpan etkisiyle yükselen nakdi milli geliri oranla reel milli gelir daha az yükselecektir. Reel yatırım hacmi reel tasarrufla daha düşük reel gelir düzeyinde dengeye gelecektir. Faiz haddi yükselişi gibi genel fiyat seviyesi yükselişi de başlangıçtaki net yatırıma oranla nihai olarak daha düşük yatırım düzeyinin gerçekleşmesiyle sonuçlanacaktır. Buna harcama akımından dışarı sızıntıların Keynes'in varsaydığından daha geniş olduğunun açıklanması da eklenmelidir. J. Robinson ve Harrod genel teorideki modeli dış ticareti kapsayacak çapta genişletti ve iki önemli olguyu ortaya koydu. A. İhracattaki artış, atıl kaynaklar varsa tıpkı yatırım veya diğer herhangi bir harcama artışı gibi milli geliri kendisinin birkaç katı arttırır. Eğer Y milli geliri X ihracatı gösterirse, DY bölü DX eşittir K, ihracat çarpanıdır. Bu açıklama serbest dış ticaret teorisinin bütün ülkelerin çıkarının bağdaşır olduğu görüşünü yıktı. Çünkü eksik istihdam düzeyindeki ülkenin ihracatı arttırarak milli geliri ve istihdamı diğeri aleyhine yükseltebileceğini ortaya koydu. B. K'nin büyüklüğü açık ekonomide marjinal tasarruf meyli ile birlikte marjinal ithal meyline bağlıdır. K eşittir 1 bölü DS bölü DY artı DM bölü DY'dir. M ithalatı DM bölü DY marjinal ithal meylini, DS bölü DY marjinal tasarruf meylini gösterir. Milli gelir artışını sınırlayan sadece marjinal tasarruf meyli olmayıp, aynı zamanda marjinal ithal meylidir. Başka bir ülkenin gelir istihdam artışı demek olan bizim ithalat artışımız, gerçekte bizim gelir ve istihdam artışımızı sınırlar. 5. Kapital stokunun intibakı ve iktisadi büyüme teorisi. Harrod, Domar. İkinci Dünya Harbi sonrası dönemde kapitalizm ve sosyalizm arasındaki yarışma, sistemlerin sürekli gelişme yaratma gücüne dönüşünce, mukayeseli statik Keynesgil teorinin değiştirilmesinde diğer bir adım, teorinin dinamikleştirilmesi ve uzun dönem istikrarlı büyüme şartlarının açıklanması oldu. Harrod ve Domar yatırımın hem üretim kapasitesini arttırıcı hem gelir yaratıcı olduğunu göz önünde tuttular. Keynes'in ihmal ettiği birinci nokta üzerinde durdular. İstikrarlı büyüme için gerekli şartları araştırırken birbirlerinden ayrı olarak kurdukları aşağı yukarı aynı şeyi söyleyen modelleri Harrod-Domar modeli olarak anıldı. Bu model özellikle az gelişmiş ülkelerin makro plan modeli haline geldi. Hatta 1960'lı yıllarda kullanılabilirliği dönemin Sovyetler Birliği'nde de tartışıldı. Değişkenleri ölçülebilir olan bir model ortaya çıktı. A. Dinamik büyüme teorisi, Harrod. Harrod, olgun kapitalist ülkelerde iktisadi büyümeyi hızlandıran ve çarpanın etkilerine dayanan dinamik bir teoriyle inceledi. Gecikmesiz, zaman lagı olmayan, değişkenlere dayanan üç denklemi ve bunların birbiriyle ilişkilerine dayanarak ekonominin uzun dönem istikrarlı büyüme şartlarını ve kısa dönem dalgalanma olayını açıkladı. Gerçekte Harrod'un büyüme teorisi uzun dönem durgunluğa gidiş nedenini azalan getiri, dolayısıyla tabii şartlara bağlayan kısa dönem istikrarsızlığı büyümenin bir parçası olarak ihmal eden klasik büyüme teorisi değil de, İktisadi dalgalanmaları büyüme sürecinde inceleyen ve kapitalizmin değişme sürecini girişimcinin davranışlarına bağlayan Marx'ın büyüme teorisine daha yakındır. Aralarındaki ideolojik kaynaklı fark dolayısıyla Marx kapitalizmin çökeceğine inanır. Oysa Harrod duruma göre boom veya depresyonu mümkün görür. Ancak olgun kapitalist ülkelerin önünde sonunda sürekli deflasyon açığıyla karşılaşma olasılığına da işaret eder. 1. Teorinin açıklanması. Harrod başlıca 3 sorunla ilgilenir. Birincisi, kapital hasıla oranı ve tasarruf gelir oranı sabit iken, gerçekleştirilebilecek sabit oranda büyüme haddidir. İkincisi, bu büyüme sürecindeki istikrarsızlıktır. Üçüncüsü de uzun dönemde ekonominin sürdürebileceği maksimum büyüme haddidir. Bu 3 sorun aşağıdaki 3 Harrodgil büyüme haddine tekabül eder. Harrod sisteminde büyüme tek girdi çerçevesinde düşünülür. Kapital hasıla oranı veriyken kapital birikimi tarafından belirlenir. Var olan kapital teçhizatına emek ilavesi üretimi arttırmaz. Emekle kapital arasında ikame yoktur. Buna karşılık emek ve teknoloji büyümenin kayıtlarıdır, büyümenin sınırını çizer. Keynes gibi Harrod da nüfus ve üretim tekniği değişmesini bağımsız değişken kabul eder. Girişimcilerin bekleyişlerine ve davranışlarına önemli yer verir. Fakat birinci de tam istihdam denge şartının, tam istihdamdaki eksant tasarrufların eksant yatırma eşitliği olmasına karşı, İkinci de denge şartı, kapital stokunun ve üretimin büyüme haddi arasında belirli bir oranın muhafazasıdır. Harrod 3 ayrı büyüme haddi üzerinde durur. 1. Fiili büyüme haddi. G. Belirli bir zaman döneminde milli gelirin büyüme haddi, yani daha önce kullanılan sembollere göre delta Y bölü Y. C. Bu dönemde safi kapital birikiminin gelir artışına oranı I bölü delta Y. S. Ortalama marjinal tasarruf meyli S bölü Y'dir. Harrod'da GC eşittir S fiili büyüme haddini gösterir. Bu denklem alışılagelen sembollerle ifade edildiğinde delta Y bölü Y çarpı I bölü delta Y eşittir S bölü Y veya I bölü Y eşittir S bölü Y veya I eşittir S demektir. Yani gerçekleşen veya ex post tasarrufun ex post yatırıma eşitliğini gösteren bir tanımdan ibarettir. Kapital hasıla oranı C ve tasarruf gelir oranı S sabit iken sırasıyla bir birim kapital 1 bölü C birim hasılaya, bu hasıla da S bölü C birim safi tasarrufa, yani kapital stokuna ilaveye yol açar. Kapital stokunun büyüme haddi S bölü C'dir. Kapital hasıla oranı sabit olduğuna göre bu aynı zamanda üretimin büyüme haddidir. Bu modelde yatırım tasarlanan veya eksant tasarruflarla belirlenir. Girişimcilerin bekleyişlerine bağlı bir yatırım fonksiyonu yoktur. Açıktır ki model bu şekliyle daha çok planlı bir ekonomi varsayar. Kapitalizmin büyüme sürecini açıklayan bir teori olmaktan uzaktır.